Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İnsanlığın Mahrem Tarihi Theodor Zeldin 1. Kaset 1. Yüz Ayrıntı Yayınları 1. Basım 1998 Çeviren Elif Özsayar Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Sema Taşpınar. İnsanlığın Mahrem Tarihi, insanlık hafızasını tazelemeyi amaçlayan bir unutulmuşlar derlemesi, tarihe geçenlerden çok geçmeyenlerin tarihi. Zeldin, insanlığın unutulmuş anılarını gün ışığına çıkararak, köşeye sıkıştığı noktalardan çıkış yolları bulabilmesi için insanoğlunun ufkunu genişletmeyi ve modern zihinlere yerleşmiş yanılsamaları yıkmayı deniyor. Zeldin'e göre her kuşak, tıpkı kendisinden önceki sayısız kuşak gibi, dünyaya kendi çağının gözlüklerinden bakarak binlerce yıllık insanlık deneyimini boşa harcıyor. Kendi atalarının sınırlı ve kolay kolay değişmeyen hafızasını kullanmayı tercih ederken, geçmişin karanlığına gömülüp giden koca bir insanlık hafızasından yararlanma fırsatını kaçırıyor. Bu fırsatta yatan en değerli hazine, hayatın kendi çağımızın ışığıyla aydınlanmış görüntüsünün değişmez bir son durak değil, beklenmedik dönüşler yaparak ilerleyen insanlık tarihinin rastgele bir noktası olduğunu keşfetmek. Zeldin'in Unutulmuşlar Tarihi, insanların hayata ve kendilerine ezelden beri bugünkü gibi bakmadıklarını göstermekle kalmıyor, umudun tükenmeye yüz tuttuğu noktada insanlığın imdadına yetişen şeyin her zaman yeni bakış açıları, yeni düşünce biçimleri ve yeni yaklaşımlar olduğunu hatırlatıyor. Kayıp insanlık hafızasının içinde kolayca tarihe gömülen bu zikzaklı geçmiş, Zeldin'e göre insanlığın gelişiminde her zamankinden daha umutsuz olmamızı gerektiren bir noktada durmadığımıza işaret ediyor. İnsanların tarih boyunca aşka, dostluğa, sekse, korkuya, mutluluğa, zamana ve yalnızlığa karşı pek çok farklı bakış açısı geliştirdiğini, iyimserlikle kötümserlik, merhametle acımasızlık, hoşgörüyle bağnazlık, diğerkamlıkla bencillik, merakla uyuşukluk arasında her zaman gidip geldiğini bilmek, çağın gözlüklerinden kurtularak yeni gözlükler edinme fırsatını hazırlıyor. İnsanoğlunun duygular dünyasında keşfe çıkmaya her zamankinden daha istekli olduğu bir çağda Zeldin, duygular tarihinin kuytularına ışık tutarak insanlık hafızasını tazeliyor. Son 200 yılın etkileyici teknolojik patlamasına rağmen insanoğlu, özel hayat kulvarında pek çok bakımdan hala emekleme çağını sürüyor. Zeldin bize kıyamete doğru sürüklenmekte olmadığımızı, bildik insanlık mücadelesini sürdürdüğümüzü haber veriyor ve özel hayata yönelik yeni bakış açıları, insanlar arası ilişkilerde yeni bağlılıklar, amaç duygumuzu yeniden kazanmakta kullanabileceğimiz yeni yöntemler öneriyor. Kötümserliğe direnenler insanlığın mahrem tarihini sevecekler. Teşekkür. Bu kitap pek çok insanın yardımı, teşviki ve desteği sayesinde yazıldı. Hayat hikayelerini benimle paylaşan herkese burada teşekkür etmek istiyorum. Her biri insana duyduğum saygıyı farklı yollarla pekiştirdi. Oxford St. Anthony's College'daki meslektaşlarım bana büyük nezaket gösterdiler ve bilgilerini benden esirgemediler. Yazdıklarımdan ve söylediklerinden çok daha fazlasını bilen, farklı ülkelerden pek çok gazeteci, bölgesel araştırmalarım sırasında büyük bir cömertlikle bana değerli ipuçları sundular. Hayatımın çok büyük bir bölümünü kitap okumakla geçirmiş biri olarak başka yazarlara duyduğum gönül borcu sınırsızdır. Bu kitapları bulmama yardımcı olan kütüphane ve kitap evi görevlilerine de öyle. Hedef ve stratejilerini benimle paylaşarak olağan koşullarda yabancılara kapalı olan dünyalara girmeme ve kitaplardan öğrenilemeyecek pratik sorunları ilk elden gözlemlememe olanak veren iş adamları ve iş kadınlarına, gönüllü yardım kuruluşlarına, politikacılara ve kamu görevlilerine teşekkürü borç biliyorum. Christopher Sinclair Stevenson, Claude Drummond, Huck Van Dosen, Christopher McLaws, Jean Bernard Blendiner, Eric Diakon, Roger Cazalet, Andrew Marbrook, Robin Strauss ve ayrıca Edith McMoran ile Louis Allen sayesinde bu kitabı yayınlamak benim için zevk oldu. Christina Hardiment ile yaptığımız tartışmalardan çok yararlandım ve karım Dyrd Wilson her zamanki sınırsız cömertliğiyle bana destek olup fikirler verdi. İnsanlar neden yazı yazmanın tek kişilik bir uğraş olduğunu söylerler doğrusu bilmiyorum. Ön söz. Muhayyilemizde hayaletler cirit atıyor. Bu kitapta bizi yatıştıran tanıdık hayaletler, dik başlılığa sürükleyen tembel hayaletler ve cesaretimizi kıran korkutucu hayaletler hakkındaki araştırmalarımın sonuçları var. Geçmişin elleri hep yakamızda olsa da insanlar geçmişe dair düşüncelerini zaman zaman değiştirmişlerdir. Niyetim günümüz insanının kendi kişisel geçmişini olduğu kadar acımasızlıktan, yanlış anlamalardan ve mutluluktan oluşan topyekün insanlık siciline de yepyeni bir gözle bakabilmesinin mümkün olduğunu göstermek. Yeni bir gelecek görüşü oluşturmanın yolu her zaman geçmişe bakışımızı yenilemekten geçmiştir. Kitaptaki bölümlerden her biri belki size tanıdık gelecek arzuları ve pişmanlıkları olan, öte yandan çoktandır unuttuğumuz kökenlerden devralınmış, davranış biçimleri içine hapsolmuş gerçek bir insanın portresiyle başlıyor. Hücrelerimizin hepsi nasıl aynı yaşta değilse, her biri farklı farklı hızlarda yenileniyor ve yok oluyorsa, zihnimizde farklı yüzyıllarda doğmuş eski yeni pek çok düşünceye ev sahipliği yapıyor. Bu kitapta kişilerin kendine özgü taraflarını ortaya koymak için ailelerine ya da çocukluklarına bakmak yerine daha uzun bir yol tutacağım. Geçmişe karışmış, uzaklarda kalmış kuşakların deneyimlerini nasıl dikkate aldıklarını ya da göz ardı ettiklerini ve ister varlığını sürdürüyor, isterse ortadan kalkmış olsun, Azteklerden Babillilere, Yoruba kabilelerinden Zerdüş cemaatine kadar dünyanın dört bir köşesinde yaşayan ve düşünebileceklerinden çok daha fazla kardeş ruh barındıran pek çok insan topluluğunun verdiği mücadeleyi nasıl sürdürmekte olduklarını göstereceğim. Bu sayfalarda her imparatorluğun ve her dönemin birbirinden titizlikle ayrıldığı, müzelerde bulacağınız gibi bir tarih dökümüyle karşılaşmayacaksınız. Ben dondurularak sabitlenmiş bir şey değil, bugünün insanının kafasında yaşamını sürdüren geçmişi ele alıyorum. Ama sözünü ettiğimiz hayaletlerle ne yapmak istediğimi açıklamadan önce bunlardan birkaçını size tanıtmam gerekiyor. 1. İnsanların üst üste umutsuzluğa kapılması, sonra yeni insanlarla karşılaşarak ve yeni bir gözlük takarak kendilerini toparlamaları. Hayatın bir içten ibaret. Başkalarına nadiren açıklasa da Juliet'in kendisi hakkındaki hükmü böyle. Hayatı başka türlü olabilir miydi? Olabilirdi. Tıpkı insanlık tarihinin de başka türlü gelişmiş olabileceği gibi. Juliet'in ağırbaşlı bir tarzı var. Etrafında olup biten her şeyi inceliyor. Ama düşüncelerini kendine saklıyor. Aklından geçen bir iki şeyi söylemeye yeltendiği ender anlarda da sanki gerçekler kılıfından çıkarılırsa kırılıp un ufak olacak narin şeylermiş gibi tereddütle ve fısıltıyla konuşuyor. Gözlerinde yanıp sönen bir ışık şöyle diyor. Aptal olduğumu düşünüyorsunuz ama ben aptal değilim. Juliet 51 yaşında ve 16 yaşından beri gündelikçi olarak çalışıyor. Ev çekip çevirme sanatında, yemekler hazırlayıp sunmada o kadar ustalaşmış ki yeterince parası olan, işi başından aşkın her çocuklu kadın onu görünce aynı düşünceye kapılıyor. Türünün bu kusursuz örneğini evimde çalışmaya nasıl ikna ederim? Bana ayıracak biraz zamanı var mı? Ne var ki başka ailelerin hayatını kolaylaştırmakta bu kadar başarılı olan Juliet, kendi ailesiyle başa çıkmayı başaramamış. İşinde son derece güvenilir, en ufak ayrıntıyla inceden inceye ilgileniyor. Ama kendi evinde bu nitelikleri hiçbir zaman yeterli olmamış. Juliet'in annesi de gündelikçiymiş. Annemle ilgili hiçbir şikayetim yok, diyor Juliet. Dayak atardı atmasına ama bizleri iyi yetiştirdi. Juliet daha 7 yaşındayken dul kalan annesi sabah erkenden evden çıkar, akşamda geç gelirmiş. Onu pek görmezdik. Böyle olunca Juliet de derslerine çalışmak yerine aylaklık yapmış. Okula gitmenin ne işe yarayacağını anlayamıyordum. Ona özel ilgi gösteren bir arkadaşla küçük dünyasının dışından ona elini uzatacak bir akıl hocasıyla karşılaşmamış ve diplomasız, belgesiz, kendisine bir kapı aralayacak hiçbir şeyi olmadan öylece kala kalmış. 16 yaşına gelince aptalca bir şey yaptım. Böylece çocuğunun babasıyla evlenip 8 çocuk daha doğurmuş. Bebekler onu müthiş mutlu ediyormuş ama yalnızca bebek oldukları sürece. Büyüdükleri zaman işler zorlaşıyormuş. Kocası askerliğini yapmakta olan yakışıklı bir marangozmuş ve başlangıçta ona iyi davranıyormuş. Juliet ona gerçekten aşıkmış ama çok geçmeden işler sarpa sarmış. Büyük kız 6 aylıkken komşulardan kocasının bir metresi olduğunu öğrenmiş. O andan itibaren aralarındaki güven yok olmuş. Adam sık sık dışarıya çıkıyormuş. Juliet'in kuşkuları hep metresi görmeye gittiği doğrultusundaymış. Derken adam içkiye sardırmış. İşte çok yorulduğundan dem vurarak gittikçe daha az çalışır olmuş. Juliet'i dövmeye başlamış. Vücudumun her yeri yara bere içindeydi. Ama o kadar utanıyormuş ki bundan kimseye söz etmemiş. Bahçeden eve doğru geldiğini görünce dehşete kapılırdım. Peki neden onu terk etmemiş? Korktum. Onun memleketinde oturuyorduk. Yapayalnızdım, kimseyi tanımıyordum. Evlendikten sonra ailemle ilişkim kopmuştu. 14 yıldır kız kardeşlerimi görememiştim. Beni dışarıya bırakmıyordu. Alışverişi çocuklar yapıyordu. Erkek kardeşimin cenazesine gitmeme bile izin vermedi. Kız arkadaşım da kalmamıştı. Sadece işe gitmek için dışarı çıkabiliyordum. Durum böyle olunca doğal olarak çocuklara bakacak zaman bulamaz olmuş. Böylece çocuklar Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından geçici ailelerin yanına yerleştirilmiş. Bu utanç Juliet'i derinden etkilemiş. İnsanlar onu aşağılamak istediklerinde "Çocuklarına sahip çıkmayı bile beceremedin." diyorlar. Juliet şiddetle itiraz ediyor. "İnsanlar işin iç yüzünü bilmeden böyle şeyler söylememeli. Sonunda kocam bana vurduğunda ben de ona vurmaya başladım. Aslında bunu çok önceden yapmalıymışım. Kocasını terk edene kadar çok uzun zaman geçmesi gerekmiş. Boşanmalarından bir ay sonra adam ölmüş. Hiç üzülmedim. Güldüm hatta. Şimdi gülüyorum ama birlikte olduğumuz zamanlarda gülemedim. O günden sonra tek bir amaç için çalışmış. Hayattaki tek hedefim kendi evime sahip olmaktı. Nitekim kısa süre önce oturduğu apartman katını satın almış. Sahip olduğu bu mülk başlıca gurur kaynağı, bu mülk onu daha güçlü kılıyor. Gel gelelim yalnız yaşamaktan korkuyor. Denemiş ama olmamış. Şimdi hayatında bir erkek var. Güvenlik için, geceleri yapayalnız kalmamak için. Bazen yanında kimsenin olmamasını tercih ediyor. Ve bu adamla evlenmek istemediğinden hiç kuşkusu yok. Zamani kızlara evliliğin artık önemli olmadığını düşünüyor ya, bu konuda ben de onlar gibiyim. Adam da boşanmış olduğundan ve huzur aradığından ikisi iyi geçiniyorlar. Yemeği adam pişiriyor, alışverişi Juliet yapıyor. Pazar günleri çarşı pazar gezmeye, yalnızca mallara bakmaya ve yepyeni kumaşlara dokunmaya bayılıyor. Gerçeklerle lekelenmemiş bir rüya gibi geliyor bu gezintiler. Kendi parasını kazanıyor olmak ona güçlü bir özgürlük duygusu veriyor. Erkek arkadaşı da şehrin dışında küçük bir ev satın almış. Çünkü Juliet aralarının bozulması halinde adamın evden gideceğini ona açıkça bildirmiş. Evin kendisine ait olduğunu ona durmadan hatırlatıyor ve meydan okuyan bir tavırla diyor ki ''Canım ne zaman isterse dışarı çıkarım, canım ne zaman isterse kalıp arkadaşlarıma giderim.'' Pek fazla konuşmuyorlar. Akşamları Juliet'in en büyük zevki dinlenmek, karanlıkta tek başına yatağına uzanmak. Hiç kitap okumuyor, hemen hiç televizyon seyretmiyor. Bunların yerine ışığı söndürüp geçmişi düşünmeyi tercih ediyor. Annesini, kocasını, çocuklarını ve işsiz kalmanın dehşetini düşünüyor. Yarın öbür gün çocuklarımıza iş veremez hale gelirsek bu hiç de hoş olmaz. Çocuklarının ondan daha iyi bir hayat yaşayamayacak olmasına üzülüyor. Böyle olması haksızlık. Juliet sorunu Fransa'daki yabancı sayısının çok yüksek oluşuyla açıklıyor. Bu yabancılar işleri ve evleri kapıyorlar. Böyle olunca da yoksul Fransızlara hiçbir şey kalmıyor. Arapları ya da zencileri eleştirmek istemiyorum ama ortada bir haksızlık var. Benim çocuklarım zor bir hayat yaşıyorsa bunun nedeni onlar. Kızlardan biri fabrikada, bir diğeri polis karakolunda çalışıyor. Üçüncüsü temizlikçilik yapıyor. Sanki bu aile sonsuza dek en kötü ücretli işlerde çalışmaya mahkum edilmiş. Peki Juliet çalışırken neler düşünüyor? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Çalışırken ya hiçbir şey düşünmem ya da tencerelerimi düşünürüm. Çalışmak demek evin gerginliğinden uzaklaşmak demek. Çünkü Juliet her ne kadar evdeki düzenini huzur içinde yaşayabileceği biçimde ayarlamışsa da insanları birer oklu kirpi gibi görüyor. Onlarla ilişkilerinde her an tetikte olması gerekiyor. Artık kendisini eskisi kadar kırılgan hissetmese de başkalarının onun hakkındaki düşüncelerinden hala kolaylıkla incinebiliyor. Bir başına çalışmayı, bağımsız olmayı yeğliyor. Çünkü iş yerlerinde ve fabrikalarda dönen dedikodulardan ürküyor. İnsanlar durmadan hakkınızda bir şeyler söylerler, sözlerinizi çarpıtırlar ve bazen bu size çok pahalıya patlayabilir. Hayatta en nefret ettiği şey eleştirilmek. Kınamaya benzer en küçük bir ima yara üstüne yara açıyor onda. Başını dik tutma çabasını bir an bile elden bırakmıyor ve onurlu olmanın gereğine uyup hiç şikayet etmiyor. Kocasının kendisine nasıl davrandığını kız kardeşlerine hiç anlatmamış. Şimdi onları görmeye gittiğinde yaşantıları hakkında neler düşündüğünden söz etmemeye özen gösteriyor. Onlar da Juliet'in geçmişinden asla söz açmıyorlar. Yoksa fena halde sinirleneceğimi biliyorlar. Örneğin, kocası ölmüş olan ve birlikte pek de mutlu olmadığı bir adamla yaşayan küçük kız kardeşi adama sık sık tasını tavrağını toplayıp gitmesini söylüyor. Juliet ikisi arasındaki tartışmalara karışmamaya dikkat ediyor. Sorun onların sorunu. Ara sıra boş bulunup azıcık ahkam kesecek olsa kız kardeşi cevabı yapıştırıyor. Sen kendi işine bak. Juliet'in söylediğine göre kız kardeşlerinin hepsi de kendisi gibi. Öfkelerini dışa vurmuyorlar. Çocuklu ailelerde kavga hiç eksik olmaz. Kendi çocukları içinde en iyi durumda olduğu söylenebilecek olanı en büyüğü, onun da kocası ölmüş ve her sözüne boyun eğen bir adamla yaşıyor. Evde patron odur, adamsa salağın teki. Çünkü kızım ona çok yükleniyor. Bununla birlikte hemen ekliyor. Çocuklarımın özel hayatlarıyla ilgilenmem. Önümde kavga edecek olsalar aralarına girmem. Juliet'in dünyasındaki en rahatsız edici insan erkek arkadaşının 17 yaşındaki kızı. Tıpkı insanı ısıran ve bir türlü gitmeyen bir sivrisinek gibi bu kız. Annesinin ikinci başarısız evliliği de boşanmayla sonuçlandığı için bir hostelde yaşıyor. Juliet bütün görmüş geçirmişliğine karşın klasik bir üvey anne. Anneler günü için buraya gelemezsin çünkü benim kızım değilsin. Geleceksen babalar gününde gel. Bu kızın fena halde kötü ruhlu olduğundan Juliet'in hiç kuşkusu yok. Juliet'in başından geçenler kızın kulağına gitmiş ve ona durmadan zavallının teki olduğunu söylüyor. Bu sözler Juliet'i çileden çıkarıyor. Kendi kızım olsaydı ona iyi bir kötek çekerdim. Kız şımarık, kötü yetiştirilmiş, ev işlerine yardım etmiyor. Bu yeni kuşak hiç sıkıya gelemiyor. Bunları söyleyince kız onu mahkemeye vermekle tehdit ediyor. Seni hapse atarlar diyor. Juliet de başını kanunla belaya sokmaktan korkuyor. Juliet'in adamı bu çekişmelere seyirci kalıyor. Adam huzur istiyor. Dolayısıyla bu tartışmalar dayanılmaz hale gelince Juliet çek defterini yanına alıp yürüyüşe çıkıyor. Çek defteri Juliet'in bağımsız bir kadın olduğunu kanıtlayan bir pasaport gibi. Onun kullanma biçimine bakarak bağımsız olma sanatında aşama kaydettiğine inanıyor. Daha birkaç yıl öncesine kadar uğradığı bir hakaretin ardından kendine gelebilmek için çılgınca alışveriş yaparmış. Hiç düşünmeden para harcardım. Fiyat karşılaştırması yapmazdım. Şimdi daha sakinim. Sanırım erkek arkadaşımın bu bakımdan üzerimde etkisi oldu. O dikkatlidir. Beni daha dengeli yaptı. Eskiden şimdiye göre daha gergindim. Tüketim toplumu gerilmiş sinirler için dev bir sakinleştirici görevi görüyor. Juliet gençken günde 10-13 saat çalışırmış. Şimdi daha az çalışıyor. Ama hala hemen hemen herkesten az kazanıyor. İstese daha iyi kazanabileceği işler bulabilir. Ama o başa çıkabildiği ve anlaşabildiği işverenlerle çalışmayı tercih ediyor. Eleştirileriyle canını sıkmayanlarla. Uygun bir denge tutturmak için birkaç eve birden gidiyor. Diyet uygulayan biri gibi saatlerini bu işlere paylaştırıyor. Bütün gün bana bağırıp çağıran birinin yanında çalışıp akşamları da bağırıp çağıran bir kocaya katlanmak imkansız olurdu. Temizliğe gittiği kadınlardan biri gerçekten de bağırıp çağırıyor ama temiz bir kalbi var. Bir başkası Fransa'nın eski başbakanlarından birinin torunu. Bugün bütün gün çeşitli hastalıklardan mustarip bir şekilde kanepede yatmaktan başka bir şey yapmıyor. Kendine bu kadar acımasa belki hayatıyla ilgili bir şeyler yapabilir. Ancak kadının iyi yürekliliğine diyecek yok. Üçüncü bir tanesi çocuklarıyla ve sağlığıyla ilgili dertleri olan bir adam. Ona kendisine dikkat etmesini söylerim. O da tamam doktor diye cevap verir. Juliet hasta olduğunda ona hiç ilgi göstermeyen bir doktor olan dördüncüsüne karşılık beşincisi en küçük öksürüğünde dikkat kesiliyor. Burası fabrika değil diyerek vaktinden bir saat önce eve gitmesine izin verdiği güne Juliet hayatının kayda değer anlarından biri olarak hatırlıyor. Bu işverenlerin en azından bir bölümünü arkadaşı olarak görüyor. Bunlardan birine şöyle demiş. Ne olursa olsun sizi bırakmam. Bunu içime sindiremem. Sizin kadar iyi kalpli biri bir daha karşıma çıkmaz. Doktorun olumsuz taraflarına rağmen onun yanında 24 seneyi doldurmuş. Çünkü onu iyi tanıyorum. Onunla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Aksiliğinin üzerinde olduğunu fark ettiğim zamanlar hiç ağzımı açmam. Sorunlar yaptığı işten şikayet ettikleri zaman çıkıyor. İyi bir ev sahibi yanında çalışan kişiye misafirlerin önünde bağırıp çağırmaz. Bu işi mutfakta halleder. Başka türlüsü kabalık olur. Bir keresinde Juliet bir yemek davetinde patatesleri etin etrafına yerleştirmeyi unutup ayrı bir tabağa koymuş. Evin hanımı da ona kas kafalı demiş. Juliet gözyaşlarına boğularak işten ayrılacağını bildirmiş. Doktor özür diledi ama karısı yanaşmadı. Juliet kalmış. Başka bir evde ondan hizmetçi diye söz ediyorlarmış. Benden bu şekilde söz edilmesine katlanamam. Ama sonra öfkesi yatışıyor. İnsanın her şeye uyum sağlamayı bilmesi gerek. Her işverenin bir kusuru oluyor. Bir femme de ménage olmanın ne demek olduğunu anlayan var, anlamayan var. Ve Juliet kendini avutuyor. Bu insanlar bana güveniyorlar. Onların yanında kültürüm artıyor. Bana bir sürü şey anlatıyorlar. İçlerinden biri, iyi eğitimli bir adam bana sorunlarını açıyor. Ardından Kimseye söyleme diye tembihliyor. İkimizin arasında kalıyor yani. Juliet'in yaşamını belirleyen karşılaşmalar bu kadar sessiz, yüzeysel ya da rutin olmasaydı, daha fazla düşünce alışverişi yapılsaydı, ortaya koyulan düşüncelerde daha fazla insaniyet olsaydı, bu yaşam belki de başka türlü olabilirdi. Ne var ki bu düşünceler, işverenlerle yabancıların ve hatta bir arada yaşayan insanların birbirlerine ne söyleyip ne söyleyemeyeceklerini belirlemeye devam eden hayaletler tarafından kısıtlanmıştı. Juliet, yetenekleri göz önüne alınırsa, ömrünü daha iyi bir iş yaparak geçirmiş olabileceğinde ısrar ediyor. Eğer eline fırsat geçseydi, yaşlılar için çalışmayı seçmiş olabileceğini, elinde bir diploma olmamasının bunu engellediğini ileri sürüyor. İşin daha trajik yanı, yanında çalıştığı bütün o nüfuzlu kişilerin, Juliet'in daha tatminkar bir iş yaşamına kavuşmasına destek vermenin, kendi çıkarlarına uygun düşmeyeceğini düşünmüş olmaları. Juliet, benim hayatım bitti diye bağlıyor sözünü. Bu hikayeyi yorumlamanın birkaç farklı yolu var. Şöyle denebilir. Hayat zaten böyle bir şeydir. Böyle olması için de bir sürü neden vardır. Veya insanın kendi eline koluna attığı düğümleri çözmek ve insanlığın akıl dışı kurumlarını daha akılcı hale getirmekle hayatın çehresinin değiştirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması ümit edilebilir. Ancak bunların gerçekleşmesi 10 yıllar hatta 100 yıllar alır. Diğer bir seçenek, bu kadar acımasız olduğu için hayattan nefret etmek ve ona katlanabilmek için hayatla alay etmek ya da onu dalgaya almak ya da hayatın inceden inceye düşünülmüş tanımlarına merak salmak, bunları yaparken de sorunlara çözüm önermeyi reddedip bu doğrultudaki tüm çabaları da naiflik diye küçümseyerek hayal kırıklıklarından korunmaya çalışmak olabilir. Benim amacım başka. Ben Juliet'in talihsizliklerinin ardında bir hayat yaşamış olmalarına karşın kendilerini bir hiç kabul etmiş ya da başkalarından öyle muamele görmüş olan bütün insanları görüyorum. Bu insanların yaşadığı en ağır başarısızlık duygusu aslında yaşamış sayılamayacaklarının, bağımsız bir insan gibi görülmemiş olduklarının, onlara hiçbir zaman kulak verilmediğinin, fikirlerinin hiçbir zaman sorulmadığının, bir çeşit mal olarak, başka birinin mülkü olarak değerlendirilmiş olduklarının farkına varmaktı. Kölelerin kamusal olarak karşı karşıya kaldığı durum buydu. Hepimiz kölelerin ya da köle sayılabileceklerin soyundan geliyoruz. Hepimizin özgeçmişi yeterince geriye gidebilseydik, atalarımızın nasıl aşağı yukarı köleleştirilmiş olduğunu ve bizim bu mirastan ne ölçüde kurtulduğumuzu açıklayarak başlayacaktı. Yasal olarak elbette yürürlükten kalkmış olmasına rağmen, çok uzak bir geçmişte değil, son olarak Suudi Arabistan'ın yasağıyla 1962'de, köleliğin daha kapsamlı, metaforik bir anlamı da var. Tutkuların, işimizin, alışkanlıklarımızın ya da muhtelif nedenlerle terk edemediğimiz eşimizin kölesi olmak da mümkün. Dünya hala adı konmuş efendileri olmasa da özgürlüklerinin kısıtlı olduğu, denetlenemez, anonim nitelikteki ekonomik ve toplumsal güçlerin ya da kendilerini çevreleyen koşulların ya da kendi aptallıklarının insafına kalmış olduklarını düşünen ve kişisel tutkuları böylece temelli körelmiş olan insanlarla dolu. Köle atanın çağdaş uzantısı bir günahkar kadar bile umut taşımıyor. İşlenmiş günahlar için nidamet getirilebilir. Oysa kudretsiz, köşeye sıkıştırılmış insan buna benzer bir şifşak çözüm bulma olanağından yoksun. Juliet köle değil, bir sahibi yok. Juliet serf değil, kimsenin Juliet'in emeği üzerinde tasarruf hakkı yok. Gel gelelim, insanın hayatını bitmiş ya da bir hiçten ibaret olarak görmesi, kölelik olmadan dünyada hiçbir işin yürüyemeyeceğine inanılan günlerde insanların pençesine düştüğü umutsuzluk duygusunun aynısını taşıyor olması demek.